İstenmeyen gebelik. Stephanie Panjur'un arkasından annesinin arabasını gözetleyerek arabanın köşeye dönüp gözden kaybolmasını bekledi. Arabanın tekrar dönmeyeceğinden emin olmak için birkaç saniye daha boş sokağı izledi.
Stephanie, kendini görmeliydin. Aynen bir casusa benziyordun.
Her ikisi de 17 yaşında olan Stephanie Cooper ve Kate Holmes, 4. sınıftan beri birbirlerinin en iyi arkadaşıydılar. Abileri de liseden beri birbirlerinin en iyi arkadaşıydı. Onlar da bu sayede tanışmıştı zaten. Bu iki kız için yaz tatili neredeyse sona ermişti. Uzun zamandır bekledikleri okulun son yılı 2 hafta içinde nihayet başlıyordu. Stephanie hala sokağı izliyordu.
Annem bazen bir şeyler unutur ve geri dönmek zorunda kalır.
Bir markette denetleyici olarak çalışan annesinin vardiyası bugün 16.30'dan gece yarısına kadardı. Stephanie annesinin gittiğinden emin olmak istiyordu çünkü bugün rahatsız edilmek istemiyordu.
Önce film alıp daha sonra da pizza yemeye gidelim mi?
Oturma odasında yerde oturan Kate gazetenin eğlence sayfalarını okuyordu.
Saat 6'dan önce tiyatroya yarı fiyatına gidebiliriz.
Annesinin gittiğinden emin olan Stephanie arkadaşıyla yüz yüze gelmek için döndü. Derin bir nefes aldı.
Bu gece dışarı çıkmak istemiyorum.
Şaşıran Kate gazeteden başını kaldırdı.
Dün gece pizza yiyip film izleyelim demiştin bana.
Stephanie yere arkadaşının yanına oturdu.
Biliyorum ama o dün geceydi. Hala grip misin yoksa?
Hayır, grip değilim.
Ne oldu o zaman?
Konuşmamız gerek.
Bu iki sözcük iki arkadaşın arasında geçen en ciddi konuşma oldu. Her ikisi de konunun çok önemli olduğunu biliyordu. 7 yıllık arkadaşlıkları boyunca bu cümleyi sadece birkaç kez kullanmışlardı. Stephanie bu cümleyi Kate'e bir kez daha söylemişti. Çünkü yakışıklı bir çocuk yüzünden arkadaşlıkları şiddetli bir rekabete dönüşmüştü. Birbirleriyle konuştuktan sonra hiçbir erkeğin arkadaşlıklarını bozacak kadar değerli olmadığına karar verdiler. 2. sınıftayken Kate, "Konuşmamız gerek" dediğinde kilisedeki gençlik grubunda yaşamını İsa Mesih'e adadığını söylemişti. Stephanie arkadaşındaki bu değişiklikten o kadar etkilenmişti ki o da 2 ay sonra kiliseye gitmeye ve İsa Mesih'e inanmaya başlamıştı. Bu sayede arkadaşlıkları iyice güçlenmişti. Stephanie arkadaşının sıkıldığını anlamıştı.
Sorun nedir?
Stephanie cevap vermek istemiyordu. Hiçbir sorun olmadığına kendini 3 aydır inandırmaya çalışıyordu. 2 saat öncesine kadar da buna inanıyordu.
Neler oluyor Stephanie?
Kate, sevgi dolu bir kardeş gibi üsteliyordu. Öne doğru eğildi ve arkadaşına dokunarak...
Bana söylemek zorundasın. Her neyse halledeceğimizi biliyorsun.
Stephanie üzüntü ve panik içindeydi. Arkadaşının yüzüne bakarken çenesi titremeye başladı ve gözleri aniden yaşla doldu.
Kate, ben hamileyim.
Stephanie o anda gözyaşlarına boğuldu ve konuşamadı. Elleriyle yüzünü kapatarak büyük bir acıyla hıçkıra hıçkıra ağladı.
Stephanie, bu olamaz.
Dizlerinin üzerine çöktü ve arkadaşının omzuna dokundu. 1 dakika boyunca Stephanie hiç durmadan ağladı. Kate de sessizce ona sarıldı ve ağlamaya başladı. Stephanie biraz sakinleşince Kate Stephanie'ye baktı.
Ne oldu ki? Reglin 1 ay gecikti mi yoksa? Bazı kızlarınki 1 ay gecikiyor ama yine de hamile olmuyorlar. Belki başka bir şeydir. Emin olamazsın ki.
Stephanie cevap verinceye kadar 1/2 dakika daha geçti. Kate'in verdiği kağıt mendille gözlerini ve burnunu silerken konuşmaya başladı.
Eminim. Bugün doktora gittim. Şehirdeki bir klinikte. 2 aydır regle olmuyorum zaten. Sana bahsettiğim şey grip değil. Sabah hastalığıymış. 3 aydır hamileyim Kate. Ben...
Ah Stephanie. Tamam canım. Tamam, yanındayım. Birlikte bunun da üstesinden geleceğiz.
Birkaç dakika sonra yerde otururken yine yüz yüze geldiler. Kate, Stephanie'nin elini tutuyordu.
Peki ya annen?
Annem bilmiyor. Senden, benden ve klinikteki doktordan başka kimse bilmiyor.
Birkaç burun çekme dışında sessizlik içinde bir dakika daha geçti. Stefani arkadaşının böyle bir zamanda yanında olmasından ötürü teselli buldu. Kim, ne zaman ve nasıl gibi beklenmedik sorularla onu iyice sıkmadığı için Kate'e minnettar kaldı.
1 Haziran'da annemle West Coast'ta oturan babaannemin cenazesine gittiğimizi hatırlıyor musun?
Hı, hatırlıyorum. Bütün hafta orada kalmıştınız.
Brent denen çocuk da oradaydı. Çocukken tatil için babaannemlere gittiğimizde onu her yaz görürdüm. Birlikte oyun oynar ve birbirimize aşık olurduk. Çocukça şeyler yani. Annem ve babam 4 yıl önce boşanınca oraya bir daha hiç gitmedim. Brent'i de bir daha hiç düşünmedim. Haziran'da onu görünce inanamadım. Çok değişmişti, çok büyümüştü. Ailemle birlikte olmadığım zamanlar onunla vakit geçirdim. Birlikte çok eğlendik. Bir hafta sonra zamanımın çoğunu onunla geçirmeye başladım. Eski çocuksu davranışlarımız tekrar başladı. Tek bir şey dışında. Artık çocuk değildik. Her şey başka bir şeye yönlendirdi bizi. Ve cuma gecesi de kendimize engel olamadık. Bütün bir hafta inanılmaz geçti. Sanki bir film ya da başka bir şey gibi. Orada yaptığım şeylerin pek de önemi olmadığını söyleyip durdum kendime. Eve gelirken yaptığım şeyi yapmamış olmayı dileyip her şeyi kafamdan silmeye çalıştım. Sana söylemedim. Çünkü söyleyecek bir şey olduğunu kabul etmek istemiyordum. Sonra bir ay regl olmadım. Ve sabahları kendimi hasta gibi hissettim. İkinci ayda olmayınca emin olmaya karar verdim. Bugüne kadar da erteledim. Test hamile olduğumu kanıtlamasa inkar etmeye devam ederdim galiba.
Brent'e söylemen gerektiğini düşünüyor musun?
Ne düşünmem gerektiğini bilmiyorum Kate. Bütün hayatım 2 saat önce değişti. Çok utanıyorum. Kendimi çok kirli hissediyorum. Son yıl için yaptığımız planlar. Ne yapacağımı bilmiyorum.
Bize yardım edebilecek birini tanıyorum. Jenny'ye gitmeliyiz.
Jenny ve Doug onların gittiği kilisede gönüllü olarak hizmet veren gençlik grubu önderiydiler. Yaşamlarını İsa Mesih'e adadıktan sonra her ikisiyle de birkaç hafta özel olarak ilgilenmişlerdi.
Jenny'ye bundan bahsedemem. Bunu anneme bile nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Kiliseden kimsenin bilmesini istemiyorum. Sadece gitmek istiyorum.
West Coast'a gitmeyeceksin değil mi?
Bilmiyorum Kate. Brent'e aşık değilim. Ama belki bir gün olurum. Anneme nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu bebekle ne yapacağımı da bilmiyorum. Kaçmak ve saklanmak istiyorum.
Seni seviyorum Stephanie ve bunu yapmana izin veremem. Şimdiye kadar her şeyin üstesinden nasıl geldiysek birlikte bunun da üstesinden geleceğiz. Ama bunu tek başımıza başaramayız. Jenny'yi de aramak zorundayız. O ne yapılması gerektiğini bilir. Ayrıca kimseye bir şey de söylemez.
Stephanie arkadaşının haklı olduğunu biliyordu. Ama bu durumdan çok utanıyordu.
Belki de Jenny'nin bizimle konuşacak vakti yoktur.
Kate gereken izni almıştı. Telefon defterine uzanırken...
Sormazsak hiç bilemeyiz.
Doug ve Jenny şehir merkezinde kırtasiye işletiyorlardı. Kate numaraya bakıp ahizeyi kaldırdı.
Kate, ben...
Bana güven Steph. Seni utandıracak hiçbir şey yapmayacağım.
Sonra Jenny telefonu açtı. Stephanie dinlerken Kate bu gece 3'ü için bir buluşma ayarladı. Jenny'nin kocası Doug akşam 6'dan sonra kilisede olacaktı. Kate ve Stephanie de pizza alacak ve 6.30 gibi Jenny'nin evinde olacaklardı. Birlikte kız kıza konuşacak ve gecede orada kalacaklardı. Kate, Stephanie'nin durumu hakkında hiçbir şey söylememişti. Stephanie isteksiz de olsa 2 saat sonra Katie ile Jenny'nin kapısının önündeydi. Geceyi orada geçirecekleri için yanlarına eşyalarını koydukları bir çanta ve kocaman bir pizza almışlardı. Jenny onları çok iyi karşılamıştı.
ki aradınız. Doug hafta sonu evde olmayacağı için ben de kendime arkadaş arıyordum.
Stephanie klinikten ayrıldığından beri yüzünde olan mutsuz ifadeyi gizlemeye çalıştı. Pizzayı yemek için masaya oturduklarında Jenny Stephanie'nin üzgün yüz ifadesini fark etti.
Her şey yolunda mı?
Stephanie yine kendini kaybetti. Pizzalar kutuda soğurken sel gibi akan gözyaşları içinde Stephanie hamilelik hikayesini anlattı. Jenny ve Kate Stephanie'nin yanına geçtiler ve onunla birlikte ağladılar.
Sorun yok Stephanie.
Jenny'nin teselli veren kucaklaması ve onunla birlikte ağlaması Stephanie'nin ilk baştaki çekincelerini ortadan kaldırmıştı.
Hayatım alt üst oldu. Bırak üniversiteye gitmeyi, liseyi bitirebileceğimden bile kuşkuluyum.
Şu anda bunun çok acı verdiğini biliyorum. Çok üzgünüm.
Ayrıca çok da utanıyorum. Okuldaki arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakarım şimdi? Yaptığım bunca şeyden sonra onlara bir Hristiyan olduğumu nasıl söylerim?
Senin için çok üzgünüm Stephanie. Ama Kate ve ben senin yanındayız.
En kötüsü de çok büyük bir günah işlemiş olmam. Evlilikten önce cinsel ilişkiye girmek kutsal kitaba aykırı. Tanrı'ya böyle bir şey yapmayacağıma dair söz vermiştim. Onu hayal kırıklığına uğrattım. Kate ve ben evlendiğimizde bakire olacağımıza dair söz vermiştik. Tanrı'ya ve arkadaşıma verdiğim sözü tutamadım. Kendimi çok değersiz hissediyorum.
Birkaç dakika sonra Jenny birlikte dua etmeyi önerdi. Stephanie'ye de birlikte dua ederlerken duygularını Tanrı'ya açmasını söyledi. Hepsi el ele tutuştu.
Tanrım, sana söylemeden önce bile ne düşündüğümü zaten biliyorsun. Ama şu anda çok utandığımı söylemek istiyorum. Keşke zamanı geri çevirip yaptığım şeyleri değiştirebilsem ama yapamam. Ayrıca bu kötü duyguların içimden gitmesini istiyorum. Ama böyle hissetmekten kendimi alıkoyamıyorum.
Tanrım, şu anda Stephanie için çok üzülüyorum. Neler yaşayacağını bilmemin gerçekten bir yolu yok. Ama onu bu kadar acı çekerken görmek beni çok üzüyor. Onun yüreğini yoklayıp ne kadar acı çektiğini görebilirsin. Onu hala sevdiğini, onun üzüntüsünü kaldıracağını ve acısını hafifleteceğini kendisinin de görmesini sağla.
Kate de arkadaşını teselli etmek için dua etti. Sonra yine Stephanie dua etmeye başladı.
Tanrım, ben bir günah işledim. Sana itaat etmediğimi ve seni incittiğimi fark ettim. Hamileliğim itaatsizliğim yüzünden oldu. Bunu kabul etmek zor ama beni hala sevdiğini de biliyorum. Günahlarım için İsa Mesih'i ölmeye gönderdin. Bu yüzden beni şimdi bağışlamanı ve hayatımı denetimin altına almanı diliyorum.
Karar vermen gereken şeyler olduğunu biliyorsun Stephanie. Ama bu gecenin iyi bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz duygusal yönden tükendik. Bence yemeğimizi yiyelim, bir veya iki tane film izleyelim. Sadece birlikte vakit geçirelim. Yarın sabah kahvaltıdan sonra bu kararlara ilişkin konuşuruz. Sizin için de uygun mu?
Evet, beynim yoruldu. Doğru düzgün düşünemiyorum bile. Yarın daha iyi olur. İkinizin de çok iyi kalpli olduğunuzu söylemek istiyorum. Şu anda yanımda olmanız benim için çok fazla şey ifade ediyor. Siz olmasanız ne yapardım bilmiyorum.
Seni seviyoruz Steve. Arkadaşlar böyle zamanlar içindir.
Hadi şu pizzaya saldıralım ve ne kadar zamanda yok edebileceğimize bakalım.
Stephanie Cooper'ın sorunu birçok ülkede sık rastlanan bir durum. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 20 yaşın altında 1 milyon kadar bekar kızın hamile kaldığı tahmin ediliyor. Bu hamileliklerin %85'i istenmeyen gebelik. Bunların yarısı doğumla, üçte biri kürtajla ve geri kalanı da düşükle sonuçlanıyor. Siz de aynı duyguları yaşıyor, aynı soruları soruyor ve aynı kararları veriyor olabilirsiniz. Stephanie'nin hikayesinde size yardım edebilecek üç önemli nokta var. Birincisi, istemediğiniz halde hamile kaldığınız için çok farklı duygular içinde olabilirsiniz. Çok mutsuz, üzgün, ümitsiz, korku dolu ve hatta olanlardan dolayı kızgın olabilirsiniz. Bu duruma içinizde büyüyen bebeğe, birlikte olduğunuz kişiye ve hatta bunlara izin verdiği için Tanrı'ya bile çok kızgın olabilirsiniz. Hayatınızda hiç ağlamadığınız kadar ağlıyor olabilirsiniz.
Peki bunu ailesine ve
kendinizi bebeğin
babasına
duygusal olarak bitmiş, tükenmiş hissedebilirsiniz. Bütün bu duyguların normal ve doğal olduğunu unutmamak gerekir. Tanrı'nın size sesleniş biçimi bu. İçinizdeki derin acıyla baş edebilmeniz için duygusal bir yoğunluk içine giriyorsunuz. Tabii ki bu duyguları ifade etmenin yapıcı ve yıkıcı yolları vardır. Bunlardan bir tanesi reddetme. Stefani gibi siz de hamile olduğunuzu reddedebilirsiniz. İlk belirtiler kendini göstermiş olsa bile gebelik testi yaptırmayı, birileriyle bu konuda konuşmayı veya doktora gitmeyi erteliyor olabilirsiniz. Gerçekleri umursamazlıktan geliyor ve her şeyin sona ereceğini ümit ediyor olabilirsiniz. Hamileliğe gösterilen diğer bir tepki de korkudur. Ailenizin ya da erkek arkadaşınızın tepkisinden korkuyor olabilirsiniz. Vücudunuzda meydana gelecek değişiklikten ya da doğum sırasında çekeceğiniz acılardan korkuyor olabilirsiniz. Arkadaşlarınız, akrabalarınız ya da kilise tarafından reddedileceğinizden korkuyor olabilirsiniz. Ya da korkunuz önünüzde sizleri nelerin beklediğini bilmemenizden kaynaklanıyor olabilir. Suçluluk. Stefani gibi siz de hamile kaldığınız için suçluluk duyuyor olabilirsiniz. Evlilikten önce yaşanan cinsel ilişki konusunda Tanrı'nın yasalarını çiğnediğinizi fark etmiş olabilirsiniz. Suçluluk duygusu yüzünden hiçbir şeye odaklanmıyor olabilirsiniz. Bir diğeri utanç. Cinsel bir ilişki yaşadığınız herkes tarafından öğrenileceği için utanç duygusu içinde olabilirsiniz. O çeşit kızlardan diye bilinmek istemeyebilirsiniz. Bakireliğinizi kaybettiğiniz için utanıyor olabilirsiniz. Önünüzdeki aylar boyunca da görüntünüz değişeceği için bu utanç duygusunu sürekli yaşamaktan korkuyor olabilirsiniz. Pişmanlık. Siz de Stefani gibi zamanı geri alıp hamile kalmanıza yol açan koşulları değiştirmek isteyebilirsiniz. Geçmişi değiştiremeyeceğiniz için de kendinizi çok pişman hissedebilirsiniz. Kendinizin ya da erkek arkadaşınızın hayatını mahvettiğinizi düşünebilirsiniz. Ailenizin kilisede ya da toplumdaki itibarını sarstığınızı düşünebilirsiniz. Telafi edilemeyecek şeylerin sonuçlarıyla ilk defa yüz yüze gelmenin acısını yaşıyor olabilirsiniz. İçinizde çalkalanan bu çok farklı ve acı veren duygularla nasıl baş edeceksiniz? Jenny ve Kate'in Stefani'ye verdikleri tavsiye çok mantıklıydı. Duygularını saklamamasını ve acısını bastırmamasını tavsiye ettiler. Onunla acı çekmek ve ağlamak için yanında oldular. Bu yanıt İsa'nın Matta 5. bölüm 4. ayetteki sözlerini yansıtmaktadır. Ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü onlar teselli edilecekler. Yas tutmak içteki acıyı dışarı atmaktır. Başkalarıyla acını paylaşmak ve yalnız olmadığını anlamaktır. Bu Tanrı'nın sizi kutsamasıdır. Trajik bir duruma eşlik eden derin acıyı iyileştirme yoludur. Bu süreçte farklı duygular içine girmek iyi ve gereklidir. Stefani'nin hikayesindeki ikinci önemli nokta da tesellidir. Başınıza gelenlerden dolayı hissettiğiniz duygularla baş edebilmeniz için size gerekli olan en önemli şey başkalarının sizi teselli etmesidir. Jenny ve Kate bu yüzden Stefani'ye zaman ayırıp onunla birlikte ağladılar. Çok derin bir üzüntü anında en büyük tesellimiz başkalarının da bizimle birlikte üzülüyor olmasıdır. Tanrı'nın tesellisini başkalarının aracılığıyla hissederiz. Elçi Pavlus şöyle yazar: Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. 2. Korintliler 1. bölüm 3 ve 4. ayet. Peki teselli nedir? Belki de önce tesellinin ne olmadığını anlamalıyız. Teselli, dayanmanız, güçlü olmanız, her şeyi kabullenmeniz için yapılan moral verici kısa bir konuşma değildir. Teselli, bu tür şeylerin insanların başına neden geldiğini açıklamak değildir. Teselli, her şeyin Tanrı'nın kontrolünde olduğunu ve her şeyin düzeleceğini söylemek de değildir. Bütün bunlar bu süreçte faydalı olabilir ama bizim teselli olan ihtiyacımızı karşılamaz. İnsanlar kendileriyle acı ve üzüntülerini paylaştığımız zaman teselli bulurlar. Arkadaşı Lazar öldüğünde İsa nasıl teselli verileceğini göstermiştir. Bunu Yuhanna kitabı 11. bölüm 1-45. Ayetlerde görebilirsiniz. İsa, Lazar'ın kardeşleri Meryem ve Marta'nın evine vardığında onlarla birlikte ağladı. Daha sonra yaptığı ise çok daha ilginçtir. Lazar'ı diriltti. Peki İsa neden ağlamakta olan Meryem ve Marta'ya "Ağlamanıza gerek yok dostlarım. Çünkü birkaç dakika sonra Lazar dirilecek" demedi. Çünkü o zaman onların acısını kendi yüreğinde hissedecek birine ihtiyaçları vardı. İsa onların üzüntüsünü ve gözyaşlarını paylaşarak onları teselli etti. Daha sonra onların üzüntüsünü sevince dönüştürecek olan mucizeyi gerçekleştirdi. İnsanlar tek başlarına acı çekmediklerini anlayınca teselli olurlar. Pavlus bize, "Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın" demiştir. Acı çektiğinizde insanlar sizi neşelendirmeye çalışarak, güçlü olmanızı söyleyerek ya da feci olayın nedenlerini açıklayarak sizi teselli etmeye çalışabilirler. Bu insanlar hiç şüphesiz sizin için endişeleniyor ve sözleriyle sizi rahatlatmaya çalışıyorlar. Ama tesellinin ne olduğunu bilmiyorlar. Neyse ki etrafınızda Kate Holmes ve Jenny Shaw gibi size ihtiyacınız olan teselliyi verecek insanlar var. Böyle insanlar sizinle birlikte acı çektiğinde ve ağladığında Tanrı'nın size olan sevgi ve ilgisini hissedersiniz. Feci ve üzücü bir durumda gerçek tesellinin ne olduğunu bu noktada bize gösteren Kate ve Jenny olmuştur. Stephanie'nin hikayesindeki üçüncü önemli nokta ise onun Tanrı'nın gözünde hoş olmayan bir günahla baş etmeye, yüzleşmeye çalışmasıdır. Siz de onun gibi yapmalısınız. Evlilik öncesi cinsel ilişki bağışlanmayacak bir günah değildir. Bu günahınız size, erkek arkadaşınıza, ailenize ve diğer insanlara ne kadar zarar vermiş olursa olsun, pişman olmak yerinde bir davranıştır ve Tanrı'nın bu günahı bağışlaması da mümkündür. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet, gözümüze ne kadar büyük gelirse gelsin işlediğimiz her günaha uygulanabilir. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Günahınızı itiraf edip Tanrı'nın sizi bağışlamasını dilerseniz, sizi düşünen ve sizi teselli eden kişiler sizinle dua etmekten memnun olurlar. Hissettiğiniz farklı duygularla baş etmek, başkalarının sizi teselli etmesine izin vermek, günahınızı itiraf etmek, Tanrı'dan sizi bağışlamasını dilemek, istenmeyen hamileliğinizle baş etmenizin ilk adımlarıdır. Ama Jenny'nin de Stephanie'yi hatırlattığı gibi düşünülmesi gereken başka sorular da vardır. Bu sorular, bebeğinizin doğumuyla birlikte hayatı değişecek olan diğer insanlarla ilgilidir.
İstenmeyen gebelik.